Ayrım 20, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar, sayfa 291. Halit Ayarcı kapar kapamaz telefon tekrar çaldı. Bu sefer Cemal Bey'di. Her zamanki sesiyle kibar, mağrur, tek başına bütün bir kutbu yeniden donduracak soğuk sesiyle, tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi, "Hayri Bey," diyordu, "lütfen eğer boş bir vaktiniz olursa gazetelere bir göz gezdirin. Sizi memnun edecek bir havadis göreceksiniz." "Hacet yok Cemal Bey, hacet yok," diye cevap verdim. "Çok eski bir dostum bu sabah gelirken getirdi." Ve telefonu kapadım. Cemal Bey Selma'yı boşamasına rağmen benden kıskanıyordu. Cemal Bey yerimizi öğrenmişti. Cemal Bey bizi takip ediyordu. Cemal Bey için biz meseleydik. Birdenbire bütün kainatım Cemal Bey olmuştu. Selma bir kaşını kaldırmış düşünüyordu. "Bunu hiç anlamıyorum," diyordu, "hem hiç. Bilmiyorsun, bilemezsin beni ne kadar sevmezdi ve nasıl küçük bir çare görürdü. Adım evde yapma çiçekti. Beni göğsümde, mantomda yapma bir çiçek olmadan sokağa çıkarmazdı. Sen de taşı derdi hep, sen de taşı. Çünkü ben seni yanımda öyle taşıyorum. Ve birisi çiçeğimi överse sevincinden bayılırdı. Ah o sinsi sinsi bakıp gülüşü." Söylemeye hacet yok ki Selma benim sadece sevgilim değildi. O biraz da mazim dediğim korkunç şeyden aldığım ölçtü. Onun sayesinde arkamda bıraktığım günlere "haydi siz de" diyebiliyordum. Hacalet, işte önünde küçüldüğüm tek insan kollarımın arasında. Onun dışında ne vardı sanki? Eski efendimin beni kıskanmasında hoşuma giden, saadetimi bir kat daha arttıran tuhaf bir şey, bir nevi gıcıklayıcı bir zevk de vardı. Benim bu kadında kendimi müdafaa etmem lazımdı. Cemal Bey'e Halit Ayarcı ve ben ikimiz de cevap verdik. Ben kendi yazımda sadece mazlum bir adam tavrı takındım. Talihin kötü cilvelerine herkes uğrayabilirdi. Ben de uğramıştım. Haksızlığı aşikardı. Yalancılığımın veya herhangi bir ahlaksızlığımın tek delilini gösterebileceğini zannetmiyordum. Yalnız yaratılıştan ahlaklı adamdım. Beni çürütemeyeceğini bildiği için şirketten çıkartmıştı. İkinci makalem yine hep aynı mazlum ağzıylaydı. Fakat bu sefer şirkete dair bildiklerimi hafifçe çıtlatıyordum. Halit Ayarcı'nın basın toplantısı biraz daha şiddetli oldu. Saat Sevenler Cemiyeti'nin bu mesele hakkında neşrettiği tebliğ ise hakikaten ateş püskürüyordu. Fakat Cemal Bey de durmuyor, hücumlarına devam ediyordu. Başka, büsbütün başka bir şey lazımdı. Öyle bir şey ki meseleyi unutursun ve bizi büsbütün başka kapıdan temize çıkartsın. Bugünlerde olduğu kadar hiçbir zaman kafamı zorladığımı hatırlamıyordum. Fakat hiçbir şey bulamıyordum. Ne ben ne Halit Ayarcı hiçbirimiz efkâr-ı umumiye yeni baştan lehimize çevirecek bir icatta bulunamıyorduk. Sanki boşlukta yüzüyorduk. Düşüncemiz alelade şeylerden bir adım ileriye gitmiyordu. Beri taraftan Cemal Bey Selma ile münasebetimizi sıkı sıkıya takip ediyordu. Her buluştuğumuz yerde muhakkak bir telefonunu alıyorduk. Ayrıca Pakize'ye imzasız bir yığın mektup geliyordu. İşte tam bu sırada bir gece evde Halit Ayarcı ile karımın tavla oyunlarını seyrederken yukarıda anlattığım nakitli ceza sistemi aklıma geldi. Halit Ayarcı'ya ne kadar güç ve biçare vaziyette olduğumuzu göstermek için ona hemen o anda anlattım. "Bula bula bunu buldum. Düşünün artık halimi." Fakat Halit Ayarcı çoktan zarları bırakmış ayağa kalkmıştı. Gözlerinde acayip bir donukluk vardı. "Şunu bir daha anlat bakayım," diye bana tekrarlattı. Ve daha bitirmeden karımın boynuna sarıldı. "Kurtulduk, tam zafer Hayri Bey, tam zafer," diyordu. 3 gün sonra ikramiyesiyle, piyangosuyla, zamlarıyla, tenzilatıyla nakit ceza usulümüz bütün bir sistem olmuştu. Halit Ayarcı benim keşfimi tam Hollywood metoduyla ilan etti. Birkaç hafta içinde Ahmet Zamani Efendi'yi herkes unutmuştu. Saatleri Ayarlama Enstitüsü ilk kuruluş anlarında dahi erişemediği bir teveccüh ve muhabbet kazandı. Bunun arkasından Saat Sevenler Cemiyeti vasıtasıyla tesis ettiğimiz köyler için saat ayar ekipleri geldi. Zaten saat ayar istasyonlarımız çoğalmıştı, şehir bizimdi. Bir yığın genç kız ve erkek sırtlarında Sabriye Hanım'ın icadı üniformalar, yakalarında rozetlerimiz gidip geliyorlar, umumi hayata neşe katıyorlardı. Böylece her şey yoluna girdi ve biz tekrar, hatta eskisinden daha kuvvetli günün adamı olduk. Babacanca hallerim halkın hoşuna gidiyordu. Acayip mazim, icat kabiliyetim, açık kalbim her gün bir kere daha övülüyordu. Hiçbir topluluk yoktu ki bulunmam istenilmesin. Doğrusunu isterseniz ben bu şöhretin tam tadını çıkarmaktan hiç çekinmiyordum. gözlüğüm, şemsiyem, hiçbir zaman yerine tam oturmayan şapkam, biraz bol kesilmiş elbiselerim, baba yani hallerim, hulasa elimdeki tesbihe varıncaya kadar her şeyim bu muvaffakiyeti besleyecek şekilde tanzim edilmişti. Gittiğim her yerde etrafım çevriliyor, her meselede fikrim soruluyordu. Umuma ait ölçüleri hiç rahatsız etmeyecek şekilde yaşadığım için seviliyordum. Bununla beraber Cemal Bey vardı, o benim kötü talihimdi. Nasıl olsa bir yerden bir gün çıkacaktı ve o tekrar çıktığı gün her şey bitecekti. Bütün bunları Halit Ayarcı'ya anlattıkça o kızıyor, beni paylıyordu. ''Yaptığınız işe inanmadığınız için böyle düşünüyorsunuz.'' diyordu. ''İnsan yaptığı işe sade menfaat için girerse, yalnız onu düşünürse, kendisini sonunda sizin gibi itham eder.''
''İyi ama ayrı şeyler değil mi bunlar?''
''Hayır, hiçbir suretle. Eğer içimizde bu kurt olmasa Cemal Bey'den veya herhangi bir adamdan korkmanıza imkan yoktur. Sizdeki korku kendinize imansızlıktan. Siz siniksiniz, sadece para için çalışıyor, ferdi saadetinizi düşünüyorsunuz. Müessesenin yeni açıldığı devirde de öyle değil miydi? Hademe maaşınızı keserler diye korkmuyor muydunuz? Beni her teşebbüsten men etmeye kalkmadınız mı?''
Aziz veli nimetim, tehlike biraz geçer geçmez tekrar eski ağzını almış, büyük idealler namına konuşmaya başlamıştı. Şüphesiz haksız da değildi. O bu işte oyunu idare edendi, böyle düşünmesi, böyle davranması lazımdı. Halbuki mesele benim için büsbütün başkaydı. Cemal Bey benim mazideki ızdırabımdı. O benim hayatımın bir tarafıydı. Gizli, her an tepmesi beklenen bir hastalık gibi bende yaşıyordu.
8. Kısım. Nitekim öyle oldu. Hiç beklenmedik bir şekilde onunla son bir defa daha karşılaştım. Vakıa bu son karşılaşmada ne enstitü yıkıldı, ne param azaldı, ne mevkim sarsıldı. Bununla beraber ben de Selma da aylarca tesiri altında kaldık. Bir sabah gazeteleri elime alır almaz onun Nevzat Hanım'la beraber Zeynep Hanım'ın eski kocası Tayfur Bey tarafından öldürüldüğünü okudum. Tayfur Bey çifte cinayetinden sonra intihar etmişti. Onun bıraktığı mektup Sabri Hanım'ın o kadar çapraşık yollardan senelerce peşinde koştuğu meseleyi açıklıyordu. Sabri Hanım haklıydı. Zeynep Hanım sanıldığı gibi intihar etmemişti. Nevzat Hanım'a çılgınca aşık olan kocası tarafından öldürülmüştü. Polis genç kadının senelerdir tuttuğu hatıra defterini de ele geçirmişti. Bu üçyüzlü cinayetin benim için acıklılığından büsbütün başka bir manası vardı. Sevimsiz, huysuz, geçimsiz, hodbin, her girdiği yerde bir yığın insanı kendine düşman eden, insanlar içinde küçük bir akrep gibi sağa sola kuyruğunu çarpa çarpa dolaşan Cemal Bey, hiç olmaması lazım gelen bir şey olarak bir aşk kahramanı gibi ölmüştü. Şüphesiz işin bu tarafı da hatta lüzumundan fazla gülünç bir şeydi. Ve belki de talih her an kendisine hakim olmak iddiasında bulunan ve insan kalbinin bütün zaaflarını inkar etmekle övünen bu adamdan intikam almak, onunla alay etmek için bu akıbeti böyle hazırlamıştı. Seven ve bu sevgi uğrunda bilmeden olsa dahi ölen bir Cemal Bey, bu aklın alacağı şey değildi. Şüphesiz bu işin gülünç ve maskara tarafına, alayın farkında olmasa bile ilk gülecek insan yine kendisiydi. Ben mi diye dudak bükerdi, imkansız. O insanları maşa ile tutmaya, gizli ve kirli dizginlerle idare etmeye ve küçük kuyruk darbeleriyle zehirlemeye alışıktı ve yalnız böyle olmasını isterdi. Bununla beraber bu tarzda ölüşü çehresini o kadar değiştiriyordu ki kendisini az çok tanıyanlar bile bu işte aldanabilirlerdi. Hele onu hiç tanımayan, adını sadece bu ölümün aydınlığında işitenlerin hatırasında büsbütün başka bir adam gibi yaşayacaktı. İşin garibi onu böyle sadece gazete havadisinden tanıyanlar için tesadüf isteseydi, Cemal Bey bir veli, cömert ruhlu bir cemiyet adamı filan gibi de ölebilirdi. Cinayet şüphesiz daima kötü bir şeydir. Bununla beraber muhakkak insan eliyle öldürülmesi mukadder idiyse, Cemal Bey'in ilk rast geldiği insan tarafından ve sırf Cemal Bey olduğu için, burnu o kadar kısa, alnı o kadar dar ve karışık, yüzü o kadar parlak ve itinalı, sesi öyle nazlı ve hımhım, gözleri öyle küçük ve parlak ve bakışları öyle yırtıcı kuş bakışı olduğu için öldürülmesi icap ederdi. Halbuki böyle olmuyordu. Acıklı, baştan başa yanlış anlamıyla dolu bir romanın içine zorla giriyor, üstelik güzel, kendi içine kapanmış, tatlı ve bedbaht, bir türlü etrafına kendisini anlatamamış bir kadının ölümüne de sebep oluyordu. İşte mantıksızlık buradaydı. Daha 5 yaşındayken annesiyle beraber misafir gittiği bir evde, cam kavanozdaki balıkları teker teker sudan çıkarıp, eliyle gözlerini kör ettikten sonra tekrar suya atan ve onların can çekişmesini gülerek seyreden adam için bu iş hakikaten yadırganacak bir talihti. Cemal Bey'in bütün hayatı buydu. Her tanıdığı insana aşağı yukarı bu balıklara yaptığı şeyi yapmıştı. Vaka hiç kimsenin gözünü oymamıştı. Fakat her rast geldiğinin benliğiyle oynamıştı. O kadar güzel fakat bütün ömrünce beyhude kalmış Selma ondan ayrılır ayrılmaz yaşamaya başlamıştı. Kibar, tecrübeli avukat Nail Bey'in daha o gün astımları geçmişti. Nail Bey hiç kimseye Cemal Bey'le aralarında geçen şeylerden bahsetmemişti. Hatta Selma'ya dair birçok şeyleri bile kendisinden, bit tabii bu sefer sormadan hatta istemeye istemeye ve söz arasında, öğrendiğim kulağı o kadar delik dostumuz Sabriye Hanım bile bu hususta bir şey bilmiyordu. Fakat aynı araba içinde Cemal Bey'e son hürmetimizi yaptığımız gün onu başka bir adam olarak görmüştüm. Adeta yeni doğmuş gibi bir şeydi. Bir ara bana kendimden utanıyorum demişti. Bütün bunları yapan adam şimdi kendisini hiç tanımayan ve hayat tecrübesi, hatta saadet rüyası, basit sevda hikayelerinin ötesine geçmeyen, yüz binlerce insanın kafasında kendisiyle hiçbir suretle münasebeti olmayan, genç ve güzel bir kadının hayatına birdenbire eklenivermişti. Nasıl hiçbir suretle denge olmadığı Selma'nın bütün ömrü boyunca hayatına girmişse, onun da ölümüne öylece girmişti. Tayfur Bey'i bir iki defa görmüştüm. Bazı anlarda soğukkanlı, içten hesaplı yahut daha ziyade kendisi tarafından kurulmaya müsait bir insandı. Terbiyeli ve kibar görünüşlerinin altında bir yığın zaafı saklayabilirdi. Evvelden hazırlanmak şartıyla herhangi bir cinayeti işleyebilirdi. Fakat kolay kolay kendi öldürdüğü adamın vücudunu adeta doğrar gibi parça parça edecek insan değildi. Bununla beraber Cemal Bey'i adeta tanınmayacak hale sokmuştu. İşin garibi bıçak yaralarının birçoğunun çehrede olmasıydı. Bu bence çok manalıydı. Her şey bittikten sonra hadiseleri baştan soluna kadar bütün vuzuhiyle yazacak kadar aklı başında olan katil, bu çehrenin karşısında kendisinden geçmişti. Nitekim mektubun bir yerinde bunu işaret ediyordu. Cemal Bey zorla insanların hayatına girenlerdendi. Nevzat Hanım'ın da hayatına öyle kayıvermişti. O ölümünü insanlarda arayanlardandı. Fakat asıl abes insan hayatı namına isyandan çıldırtacak şey Nevzat Hanım'ın hayatıydı. Şair dostumuz Ekrem'in bu sessiz, kendi köşesine kapanmış kadını sevmesi çok tabii bir şeydi. Nevzat Hanım'ın hadisede hiçbir kabahati yoktu. Ömründe kocasından başka kimseyi tanımamıştı. Dediğim gibi cinsi hayata kocasının öldüğü gün uzviyeti kapanmıştı. Bütün ömrü evvela onunla izdivacı kafasına koyan ve bunun için karısını öldüren Tayfur Bey'in şantajı içinde geçmiş, o yetişmiyormuş gibi sonra da nasılsa bu hadiseyi haber alan Cemal Bey ona musallat olmuştu. Nevzat Hanım bütün ömrü boyunca etrafındakilerin taziki altında yaşamıştı. Kıskançlık, sevgi, inat, benlik davası, itisaf manisi, alelade çapkınlık ve sahip olma hırsı, tecessüs, hulasa insan ruhunun bütün korkunç ve zalim çarkları onun etrafında bu güzel kadını kendi kendisinin gölgesi yapmak için çalışmıştı. Etrafındakilerin hemen hepsi onun hayatına bir kere bile onu anlamaya çalışmadan hep ona çullanmak için girmişlerdi. Çocukluğu boyunca kendisinden çirkin ve huysuz olan ablası tarafından kıskanılmıştı. Onun babasının zenginliği sayesinde evlenip de biraz rahata kavuştuğu zaman ortaya kocası Salim Bey çıkmıştı. Bu hastalıklı, korkak, hodbin ve sızlanmaktan hoşlanan, şahsiyetsiz insan birdenbire onu sevdiğini zannetmiş ve tecrübesiz kıza seneler boyu ısrarıyla kendisini sevdirmese bile hiç olmasa onda bu zannı yaratmaya muvaffak olmuştu. Fakat daha evlendiklerinin ikinci haftasında genç kadın kocasını hiçbir zaman sevmediğini ve hiçbir suretle sevemeyeceğini anlamıştı. Salim Bey şahsiyetsiz ve üstelik her şeyde hasis bir insandı. Üstelik karısını da sevmiyordu. Sevgi dediği şey hakikatte musallat bir fikirdi. O ancak elde etmekten hoşlanan insandı. Bir de kaybedeceğini anladığı zaman sevebilirdi. Ayrıca tuhaf bir izzet-i nefis anlayışı vardı. Bütün şahsiyetsizler gibi o da etrafıyla ve etrafında yaşıyordu. Nevzat Hanım bu işin yürümeyeceğini anlayıp da boşanma teklifinde bulununca imkan mı var? Sonra etraf arkadaşlarım ne der? Beni herkese rezil mi etmek istiyorsun? Bırak ki ben sensiz dünyada yaşayamam diye cevap vermişti. Ve bu hal 3 sene sürmüştü. Bu arada Nevzat Hanım'ın öteden beri kalpten rahatsız olan babası bir gece ani bir krizde ölmüştü. Küçük kızını çok seven ve mesut olmadığını hisseden adamın ölümünden bir iki gün evvel söylediği birkaç cümle aile arasında Nevzat Hanım'ın Salim Bey'le evlenmesini bu ölümün tek sebebi yapmıştı. Zavallı Nevzat Hanım böylece çifte ateş arasında kalmıştı. İşte kocasının akrabası, komşuları, arkadaşları, belki de apartmanın kapıcısı ne demez diye sürüklediği bu acayip ve tatsız hayatın 3. senesinde Salim Bey askerdeyken daha ziyade kendisinin sebebiyet verdiği bir kaza neticesinde ölmüştü. Nevzat Hanım'ın talihsizliği, evlilik hayatından patlayasıya canı sıkılan, aşktan ve kadından hiçbir şey anlamayan ve ancak kıskandığı veya bırakılacağını anladığı zaman karısını sevmeye kalkan bu münasebetsiz kocanın kendi korkaklığının sebep olduğuna hemen hemen bütün taburun şahadet ettiği, bu kazadan bir gece evvel karısına yazdığı mektubunda yine ümitsizlikten, intihardan bahsetmesini istemesindeydi. Filhakika bütün görenler kazada kasti hiçbir şey olmadığını söylüyorlardı. Salim Bey'in bindiği at taburun en yumuşak talimatıydı. Sicilinde biraz ürkeklikten başka hiçbir şey yoktu. Salim Bey eğer birdenbire korkmamış olsaydı hayvan gemi azıya almayacaktı. Hatta kendisini bu vaziyette doğrudan doğruya yere fırlatsaydı at yanı başında dururdu. Nitekim yine tanımadığı bir biniciye bu tecrübe yaptırılmış ve atın kendiliğinden durduğu görülmüştü. Hulasa bir yığın acemilik ve korkaklık yüzünden atı çileden çıkartmış ve kazaya sebep olmuştu. Herkes bunu bildiği halde aldığı mektup yüzünden Nevzat Hanım kocasının intihar ettiğine inanmıştı. Kaldı ki Salim Bey'in akrabası da yine onun mektupları yüzünden buna inanmıyorlardı. Bu mektuplar kendisine yazılanlar gibi de değildi. Onlardaki şikayet daha başka türlü ve genç kadının daha aleyhindeydi. Üstelik oğlunu hiç sevmeyen, pısırık, hasis ve manasız bulan annesi de bu ölümü fırsat bilmiş ve dul kadının evine yerleşmişti. Onun tesiriyle Nevzat Hanım'ın asabı büsbütün bozulmuştu. Biraz sonra bu şantaja ve içten yıkılmaya kocasının Nevzat Hanım'a aşık olduğunu anlayan Zeynep Hanım'ın ondan şüphesi katılmıştı. Nevzat Hanım'ı çok seven Tayfur Bey, karısını onunla evlenmek ümidiyle ortadan kaldırmak gibi delice bir iş yapmış, üstelik dünyanın en garip mantığıyla onu bu izdivaca mecbur etmek için cinayetini de genç kadına itiraf etmişti. Böylece babası da dahil 3 ölüm biçare kadının sırtına yüklenmişti. İşte bizim rüyalarının ağırlığı altında perişan gördüğümüz Nevzat Hanım, içten ve sessiz tebessümlerinin arkasında bu acayip talihi yaşıyordu. Onun hiç kabahati olmadan insanlar ölüyorlar, birbirlerini öldürüyorlar ve mesuliyeti ona yüklüyorlardı. Şüphesiz biraz iradeli bir insan olsaydı, yaratılışında küçük bir hodbinlik yahut müdafaa hissi bulunsaydı, bütün bu beyhude yükleri sırtından atar, hepsinden kurtulurdu. Hele Zeynep Hanım'ın ölümünü polisten gizlemesini hiç kimse anlamıyordu. Bütün bu hadiseleri öğrendiğim zaman ister istemez kızımın yukarıda bahsettiğim sözünü hatırladım. O bana evimizin bir zamanlardaki curcunası içinde hayatımızı anlamaya çalışırken biz kabahati üzerine yüklenen insanlarız demişti. Zannediyorum ki bütün bu hadisede tek anahtar bu cümledir. Nevzat Hanım kendisini yapmadığı şeylerden mücrim addedenlerdendi. Belki aile terbiyesi, belki ablasının kıskançlığı altında geçen çocukluğu onu buna alıştırmıştı. Bu ruh hali Sabriye Hanım'ın anlattıklarına göre çocukluğunda ablasının yalancıktan bir intihar teşebbüsüyle başladı. Herhalde müdafaasız insandı. Bununla beraber onun asıl kendisini itham ettiği nokta Salim'in ölümü meselesiydi. İspiritizmaya merakı da buradan başlamıştı. Murat hikayesi genç kadını elinden geldiği kadar etrafından tecrit etmeye çalışan kaynanasının icadıydı. Ve telefonlara cevap veren de kendisiydi. Bu kadının dik sesi daha ilk gördüğüm gün dikkatimi çekmişti. Zil, zurna, vapur düdüğü gibi sesler harikuladenin karşısında muhayyilenin icatları olmalıydı. Ben bütün ömrümde yalanın alakalı ve alakasız insanlar tarafından beslendiğini çok gördüm. Onun için Sabriye Hanım'ın bu izahına hiç şaşırmadım. Biraz sonra bu çift şantaja Zeynep'i çok seven Sabriye Hanım girmiş ve o daha ziyade evde kalmış kız psikolojisiyle Tayfur Bey ile Nevzat arasında ciddi bir münasebet bulunduğuna inandığı için işe adeta bir tahkikat şekli vermiş, hulasa genç kadının etrafındaki tazyiki bir misli daha arttırmıştı. Daha sonra da Cemal Bey'in müdahalesi başlamıştı. Şurası var ki ne Cemal Bey, ne Tayfur Bey, ne de Sabriye Hanım, Salim Bey'in annesi yaşadığı müddetçe eve fazla sokulamamışlardı. Hatta evde yapıldığı söylenilen ispiritizma tecrübeleri bile Murat'ın mübalağasıydı. İhtiyar kadın ölünce ikisi de meydanı boş bulmuşlardı. Sabriye Hanım'a göre Cemal Bey'in Nevzat Hanım'a olan düşkünlüğü para meselesiydi. Şirketteki işinden ihtilas yüzünden atılan ve Selma Hanım'ın babadan kalma servetiyle açığı kapatarak vaziyeti kurtaran Cemal Bey, Nevzat Hanım'la parası için evlenmek istiyordu. Ve tek ümidi de bu olduğu için genç kadına o kadar fazla yüklenmişti. Selma'ya gelince o para meselesinin bu işteki rolünü inkar etmemekle beraber Cemal Bey'in öteden beri Nevzat'a zaafı olduğunu söylüyordu. Cemal çapkını ve bilhassa güç şeylerden hoşlanırdı. Nevzat'ın öyle kendine kapanmış yaşayışı onu meşgul etmiş olabilir diyordu. Hatta yine Selma'ya göre Cemal Bey'in daha evvel de Zeynep Hanım'la bu cinsten münasebeti olmuştu. Tayfur Bey'e gelince, o Nevzat Hanım'ı hiç anlamamıştı. Genç kadının kendisini Cemal Bey'in sinsi dostluğuna teslim ettiğini zannetmişti. Fil hakika Tayfur Bey'in ölmeden evvel bıraktığı mektupta sevgiden ziyade kıskançlık, hiddet, hatta kin vardı. Nevzat Hanım'ın talihsizliği bir tanesi bile bir ömrü yıkmaya kâfi gelecek, bu dört insanın dördünün birden onun hayatına yüklenmesiydi. 9. Kısım. Enstitünün personel meselesinin ve kadro işlerinin bizi çok yoracağını daha evvelden tahmin etmiş, bu yüzden mümkün mertebe çok dar bir kadro ile işe başlanmasını istemiştim. Fakat gerek bizim tarafımızdan gösterilen, gerek bize tavsiye edilen namzetler birdenbire o kadar çoğalmıştı ki buna imkan kalmadı. Hemen her gün bir veya birkaç müracaat karşısında kalıyorduk. Benim ve Halit Ayarcı'nın dairedeki çift telefonlarımız durmadan işliyordu. Enstitünün açıldığı günlerde akraba ve tanıdık azlığı yüzünden geçirdiğim telaşın hakikaten çocukça bir şey olduğunu daha ilk ayda öğrendim. Meğer ne kadar çok hısım ve akrabam varmış, hele mektep ve mahalle arkadaşlarımın hatır şinaslığı, vefakarlığı her türlü tahminimin üstündeydi. Namzet defterinin bana ait olan hanesi dolmuş taşmıştı. Felaket senelerimde beni o kadar sıkıntım içinde rahatsız etmemek dirayetini gösterenler, şimdi bana hısım akraba sevgisi ve dostluk gibi yüksek insani meziyetlerin bende de bol bol mevcut olduğunu ispat edebilmek için lazım gelen fırsatı vermekle birbirleriyle adeta göz açtırmayacak şekilde yarışa girmişlerdi. Bu hücum karşısında Halit Ayarcı'ya ne yapabileceğimi sorduğum zaman bana şu cevabı verdi: "Azizim Hayri İrdal, bu gibi işlerde iki usul vardır. Ya işi tamamıyla tesadüfe bırakırsın, yahut da namzetleri muayyen kategorilere ayırarak içlerinden birini tercih edersin. Ben de aynı vaziyette olduğum için bu iki şıktan birisini beraberce düşünelim. İşi taliye ve tesadüfe bırakmayı kabul edersek kuraya müracaat ederiz. Fakat zannederim ki bu pek lehimize olmaz. Dışarıdan işitilirse yanlış tefsir edilir."
"O halde sınıflara ayıracağız."
"Evet, ama hangi sınıflara?"
"İşlerinden tecrübeleri seçsek, mesela muayyen bir meslekte az çok çalışmış olanları."
"Asla, siz tecrübe kelimesinin hakiki manasını bilmiyorsunuz. Tecrübe sahibi demek yıpratılmış olmak, muayyen hudutta ve muayyen fikirlerde donmuş olmak demektir. Bu cins insanlardan bize hiçbir zaman hayır gelmez."
"Başka çare yoktu, tecrübesizleri seçecektik." "O halde," dedim, "tecrübesizleri seçelim."
Halit Ayarcı burada bir lahza durakladı. Odasının duvarında asılı yeni grafiklerden birini dikkatle süzdü. Sonra beni kolumdan çekerek önüne kadar götürdü. "Bu grafiği," dedi, "çocuklarda saat sevgisi hakkında bir deneme olarak yaptım. Fakat bazı yerleri bana yanlış gibi geliyor. Bu lacivert haneyi daha ziyade okur yazar ailelerin çocuklarına ayırmalı. Halbuki ben hediye saatleri ayırmıştım. Hayır, onları daha küçük olan bu sarı haneye geçireceğiz. Lütfen tashih eder misiniz?"
Dediği tahsihi yaptım, fakat ne faydası var bunların diye sormaktan da kendimi alamadım. O bana ciddi ciddi baktı.
"Bilmek daima faydalıdır."
Sonra tekrar asıl mevzuya döndü.
"Hiç tecrübesiz olanları da nasıl bileceksiniz?"
"Mesela hiçbir işte bulunmayanlar."
"İşsizliğin tecrübesini yapmış olurlar ki daha güçtür. İdaresi hakikaten güçtür. Olmaz."
"O halde?"
"O halde bir tek çare var, müracaat sırası. Fazla tercih ettiklerinizin haricinde müracaat sırası. Yahut büsbütün bu tesadüfe bağlanmamak için birinciden itibaren atlaya atlaya müracaat sırası. Bu şansımızı daha çoğaltır, anladınız mı? Defterinizde yazılı ilk ismi kabul ediyorsunuz, ikincisini geçiyorsunuz, üçüncüsünü kabul ediyorsunuz. Hatta burada bir değişiklik yapabiliriz. Mesela üçüncüsünden sonra dördüncü ve beşinciyi geçiyorsunuz, altıncıyı. Ondan sonra onuncuyu. İlk numaranız kimdir?"
"Bildiğiniz gibi Asaf Bey. Şimdilik muvakkat ücret veriyoruz ama bir vazifesi yok."
Yüzünü buruşturdu.
Asaf Bey tembel insan dedi. Ben tembel insanlardan hoşlanmam. Hususiyle bizimki gibi ferdi hürriyete riayet eden ve personeline muayyen bir iş göstermeyen ve görecekleri işin mahiyet ve kabiliyetini kendi icat kabiliyetlerinden bekleyen modern bir müessesede böylesi insanlar daima tehlikeli olur. Her gün muntazam geliyor değil mi?
Filhakika Asaf Bey hepimizden evvel geliyor, hepimizden sonra gidiyordu.
Ne iş görüyor?
Şimdilik hiç, yalnız gazeteleri okuyor. Daha doğrusu gazeteleri okumasını emretmiştiniz.
Okuyor mu?
Hayır, fakat Nermin Hanım onun yerine okuyor.
Devam etsin bu işe.
Evet ama kadroya mal olması lazım. Aksi takdirde muvakkat bütçe bitince... Halit Ayarcı bir müddet daha düşündü.
Dostumuza kendisine göre bir iş bulun dedi. Çalışmaması icap eden, ataleti müessese için faydalı bir iş. O zaman mesele hallolur.
Böyle bir iş için kadro ayırmak biraz tuhaf olmaz mı?
Hayır dedi. Daha doğrusu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama koskoca bir müessesede bu cinsten bir işte bulunabilir zannediyorum. Gecikmesi icap eden işleri havale edeceğimiz bir büro. Hatta aziz dostunuzun kabiliyetlerine göre hiç yapılmamasını da temin edeceğine şüphe etmem.
Fakat isim, ne ismini veririz?
Bir isme ihtiyaç var mı? Ah bu formaliteler. İş görmek isteyen insana kımıldamak imkanını bırakmıyor. Bu kadar sıkı kayıtlar, formaliteler içinde nasıl çalışılır?
Odanın içinde sağa sola dolaştı, tekrar önümde durdu.
Hakikaten bir isim lazım mı?
Zannederim.
İçini hakiki bir teessürle çekti. Hakikaten mustaripti.
Aziz Hayri Beyciğim, eğer bir gün bu kadar sevdiğim ve şevkle kurulmasına çalıştığım bu müesseseden ayrılırsam, emin olun ki tek sebebi bu kayıtlardır diye hayıflandı. Zannetmeyin ki bu isim için söylüyorum bunu. Onu çoktan hallettim. Fakat ne diye bu kadar abes şeyler için vaktimizi israf edelim? Beni üzen işin bu tarafı. S.A.N'de bu cinsten bir vakit israfı hakikaten hazin bir şey.
Zili çaldı Derviş Ağa'ya.
Lütfen Ekrem Bey'e söyleyin. Pimpon odasına geçsin bir parti yapalım. Siz de bulunursunuz değil mi?
Halit Ayarcı pimpon oyununu çok seviyordu ve üst katta bunun için bir oda ayırtmıştı. Çok defa ben de beraber bulunduğum için büsbütün canım sıkılmasın diye pasyans açmam için bir masa koydurtmuştum. Hay hay dedim. O tekrar koluma girdi ve odanın kapısından beni adeta iterek çıkardı.
Evet dedi, çok zaman kaybediyoruz, bunlardan ekonomi yapmalı. Bu hususta bir grafik hazırlayacağım. Bu gece halanıza davetli olduğumuzu unutmayın.
Baş üstüne ama şu isim...
Ha evet, tamamlama bürosu. Anladınız mı? Gecikmesini istediğimiz işleri oraya havale ederiz. İki katip yeter değil mi? Rica ederim, fazla insan vermeyelim.
Hatta bir tane bile kafi.
Hayır hayır, iki tane. Birisi halanızın tavsiye ettiği bir genç, öbürü de benim tanıdığım çok kibar bir genç kız. Fakat isterseniz halanızın tavsiye ettiği genci başka bir daireye nakledelim ve oraya bir hanım verelim. İki kadın daha iyi çalışırlar. Yani rahat olurlar.
Buna karar verdikten sonra vakitten ekonomi, hakiki ve tek hedefi olan S.A.M'de vakit geçirmek için pimpon odasına çıktık.
20. ayrımın sonu. Sayfa 304.